Ayrım 30, Halid Onların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 314. Daniel'in anlattığına göre Halid onlar hiçbir zaman politik güç sahibi olmak istememişlerdi. Politikanın dışında kalmayı yeğleyip farklı ve çelişkili ideolojilerin kaosunun ardından düzenin geleceği konusundaki tarihsel görüşleri kabul etmişlerdi. Fikirler her zaman için anıtlardan ve kiliselerden daha önemliydi ve insanlar her ikisine de özgürce sahip olabilmeliydi. Akwaba'nın öğrettiği ders buydu. Hareket özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve gerekirse savaşma özgürlüğü. Halidon dini temelinde hümanistti. Orman tanrıları ölümlülerin özgürlüğü için sürekli olarak çatışan güçlerin simgelerinden oluşuyordu. Kabilenin kabul ettiği çizgiler içinde yaşam savaşı verilmeliydi ama bu yöntem diğer kabilelere zorla kabul ettirilmemeliydi.
Kötü bir ilke değil, öyle değil mi diye sordu Daniel kendine güvenerek.
Hayır, ancak pek de orijinal olduğu söylenemez.
Aynı fikirde değilim. Belki bu fikir daha önceleri de yüzlerce kez ileri sürülmüşse de uygulandığı hiç duyulmadı. Kendine yeterli konuma gelen toplumlar belirli bir noktadan sonra diğerlerini etkileri altına almaya çabalarlar. Firavunlardan Sezar'a, Kutsal Roma, İngiltere vesaire gibi imparatorluklardan Adolf Hitler'e, Stalin'den sizin kendini herkesten üstün görüp başkalarına adeta din değiştirtmek için uğraşan karmaşık hükümet yapınıza kadar hepsi aynıdır.
Fanatik inançlara dikkat edin Doktor McAuliffe, her konuda fanatikçe davranırlar.
Ama sizler böyle değilsiniz deyip çağlayarak akan suya baktı Alex. Kimin böyle olduğuna karar veriyor ve buna göre hareket ediyorsunuz
ve buna savaşma özgürlüğü diyorsunuz. Sizce bu fikirlerde bir çelişki mi var?
Elbette. Savaşma özgürlüğü sizin fikirlerinizi kabul etmeyen insanları öldürmeye kadar uzandığında çelişki var tabii.
Kimi öldürmüşüz?
Alex bakışlarını şelaleden Daniel'e çevirdi. Dün geceden başlayabilirim. Ekipteki iki hamal galiba İngiliz istihbaratından birkaç dolar kazanıyordu. Ne karşılığında dersiniz? Gözlerini açık tutup akşam yemeğinde neler yediğimizi bildirdikleri için mi? Bizi görmeye gelenleri rapor ettikleri için mi? Benim Markus adıyla tanıdığım sizin koşucu onların ajan olduğunu söyledi ve öldürdü. Garvey adındaki şişko domuzun çok pis kokan cahil bir adam olduğunu ben de kabul ediyorum. Ama Port Maria yolunda ölümcül bir kaza geçirmesi biraz fazla değil mi? Alex bir an susup öne eğildi. Bundan önceki araştırma ekibinin tüm üyelerini öldürdünüz. Tıpkı benim gibi onlar da para kazanmak için Dunstone adına burada jeolojik araştırma yapıyorlardı. Belki bu ölümleri haklı gösterecek bazı nedenleriniz vardır. Ama Walter Pearsall'ın ölümünde kendinizi kesinlikle haklı çıkaramazsınız.
Evet Bay Azametli Başkan, bence siz de şiddetli bir fanatiksiniz.
Alex'in öfkeli konuşmasını dinlerken Daniel iskemlesine oturmuş ve başı yana çevirip şelaleyi izlemeye başlamıştı.
100 yıl kadar önce bu oda binanın tümüymüş. Atalarımdan biri burayı inşa ederken başkanın odasının şelalenin tam ortasına bakması için ısrar etmiş. Sürekli akan suyun hareket ve sesinin insanı ufak tefek sorunlardan uzaklaşıp düşünceleri üzerinde yoğunlaşmaya zorladığını söylemiş. Adı çoktan unutulmuş olan bu adam haklıymış. Gözlerimin önünden geçen şekillere merakla bakmaktan hiç bıkmadım. Ve bunları izlerken beynim önemli konular üzerinde yoğunlaşıyor.
Yani öldürülen insanların ufak tefek sorunlar olduklarını mı söylemek istiyorsunuz? Daniel dönüp Alex'in yüzüne baktı.
Hayır doktor, sizi ikna edecek bir yol bulmaya çalışıyordum. Gerçeği söyleyeceğim ama inanacağınızdan emin değilim. Bizim koşucularımız, rehberlerimiz, isterseniz casus da diyebilirsiniz, etkili olmak üzere eğitilirler. Korku olağanüstü etkili bir silahtır. Şiddete yönelik olmayan bir silahsa da gerektiği zaman şiddete de başvururuz.
Sizin amallarınız öldürülmedi. Esir alınıp gözleri bağlandı ve Weston Fable'ın dışında serbest bırakıldılar. Canları yakılmadı ama çok korktular. Bir kez daha MI5 ya da MI6 için çalışmayacaklar. Garvey öldü. Ne var ki onu biz öldürmedik. Sizin Bay Garvey eline geçen her şeyi satabilen biriydi. Sattıkları arasında kadınlar ve özellikle genç kızlar vardı. Port Maria yolunda çılgına dönmüş bir baba tarafından vuruldu. Nedeni gayet açık. Biz yalnızca olayı üstlendik. Dunstone'un ilk araştırma ekibini öldürdüğümüzü söylediniz. Ama işin gerçeği tam tersi doktor. Ekipteki dört beyazın üçü bizim gözcü grubumuzu öldürmeye kalkıştı. Bir görüşme için onları kampa davet edip altı gencimizi öldürdüler.
Bu adamlardan biri İngiliz ajanıymış.
Bunu Malcolm da bildirdi bize.
Eğitim görmüş bir ajanın durup düşünmeden insanları öldüreceğine inanmıyorum.
Malcolm da sizinle aynı fikirde, ancak gerçekler ortada. İstihbarat ajanı da önce bir insandır ve çatışma çıktığı anda taraf tutmak zorunda kalır. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama beyazların tarafını tutmayı kendisi seçti.
Ya dördüncü adam, o farklı mıydı?
Evet, Daniel'ın bakışları düşünceliydi. O iyi bir insandı, Hollandalıydı. Ekip arkadaşlarının ne yapmak istediğini fark edince şiddetle karşı çıktı ve bizim grubun geri kalanını uyarmaya çabaladı. Onu kendi adamları vurdu.
Birkaç dakika konuşmadılar, sonra McAuliffe sordu. Walter Pearson için ne diyeceksiniz?
Ne olduğunu bilmiyoruz ya da kimin öldürdüğünü. Bazı varsayımlarımız var tabii ama o kadar. Onun ölmesini kesinlikle istemezdik, özellikle bu koşullar altında. Eğer nedenini anlamıyorsanız çok aptalsınız.
McAuliffe yerinden kalkıp pencereye yaklaştı. Daniel'in bakışlarının üzerinde olduğunu hissediyordu. Çağlayan sulara bakmaya zorladı kendini. Beni niçin buraya getirdiniz? Niçin bu kadar çok şey anlattınız?
Başka seçeneğimiz yoktu. Yalan söylediğinize ve Malcolm'un da kandırılmış olduğuna inanmadığım için geçmişinizi ve şimdiki konumunuzu çok iyi biliyoruz. Malcolm İngiltere'den ayrılırken MI5'in hakkınızda hazırladığı dosyayı da getirdi. Bir öneri yapmaya hazırız.
Alex dönüp başkana baktı. Eminim reddedemeyeceğim bir öneridir.
Doğru, sizin ve ekip arkadaşlarınızın hayatı karşılığında.
Pearson'ın belgeleri mi?
Onlar da dahil ama daha büyük boyutlu bir isteğimiz var.
Devam edin. McAuliffe pencerenin önünden ayrılmadı. Şelalenin sesi dış dünyayla tek bağlantısı gibiydi, rahatlatıyordu.
İngilizlerin neyin peşinde olduğunu biliyoruz. Dunstone şirketinin ortaklarının listesini istiyorlar. Bu adayı başka bir İsviçre haline getirip ekonomik açıdan kurtarılmış bölge yapmak isteyen uluslararası para babalarının isimlerini öğrenmek istiyorlar. Birkaç hafta önce Port Antonio'da buluştu bu adamlar. Kimisi kendi ismini kullanırken çoğu takma adla geldi buraya. Zamanlama çok önemliydi. İsviçre bankaları baskı altında kaldıkları için birbiri ardına gizli hesap geleneğini yıkıyorlar. Dunstone ortaklarının listesi elimizde. Takas edeceğiz.
Hayatımıza karşılık mı? Ve tabii belgeler de.
Daniel içten gelen bir neşeyle güldü. Doktor, korkarım çok önemsiz ayrıntılara takılıp kalıyorsunuz. Gerçi bizim için Pearson'ın belgeleri çok önemli ama İngilizlerin pek değer verdiği söylenemez. Aynen düşmanlarımız gibi düşünmek zorundayız. İngilizler her şeyden çok Dunstone'un listesini ele geçirmek istiyorlar. Buna karşılık bizler de İngiliz istihbaratının ve temsil ettiği her şeyin Jamaika'dan gitmesini istiyoruz. Önerimiz budur.
McAuliffe kımıldamadan pencerenin önünde duruyordu. Sizi anlamıyorum.
Meclis başkanı öne eğildi. İngilizlerin ve diğer tüm ulusların bu ada üzerindeki etkilerinin sona ermesini istiyoruz. Kısacası Jamaika, Jamaikalıların olmalı.
Dunstone adayı size bırakmaz dedi Alex. Bence onların etkisi herkesten daha tehlikeli.
Dunstone ile savaşmak bizim işimiz. Bazı planlarımız var.
Bu şirket para konularındaki dahiler tarafından kuruldu. Ama bizim bölgemize hapsoldukları takdirde çok çeşitli seçeneklerimiz var. Onları sınır dışı bile edebiliriz. Tabii bu seçeneklerin gerçekleşmesi zaman alacak ve İngilizlerin pek fazla zamanı kalmadığını ikimiz de biliyoruz. Üstelik İngiltere Dunstone gibi bir şirketi yitirmek istemez.
McAuliffe'in düşünceleri Savoy Oteli'ndeki odaya ve R.C. Hammond'a gitti. Ekonomi önemli bir unsurdur. Dönüp koltuğa otururken düşünmesi ve yeni bilgileri sindirmesi için Daniel'ın kendisine zaman tanıdığını fark etti. Yanıtlanması gereken birçok soru vardı ve bir kısmı kendisine dokunuyordu, denemek zorundaydı. Birkaç gün önce Barack Moore öldüğünde Charles Whitehall'un bir rakibi kalmadığını düşündüm. Siz de aynı fikirdesiniz, yazdığınız notu gördüm.
Neyi öğrenmek istiyorsunuz?
Haklıyım değil mi? İkisi de iki aşırı ucu simgeliyor. Taraftarları var, kafaları çalışmayan fanatikler değil onlar.
Whitehall ve Moore mu?
Evet.
Onlar karizmatik liderler. Yeni gelişen tüm ülkelerde genellikle üç grup vardır.
Sağ, sol ve günlük işlerin nasıl çevrileceğini iyi bilen orta görüşlüler. En kolay kokuşan grup işte bunlardır. Aynı sıkıcı bürokratik görevleri yeni bir otorite anlayışı ile sürdürmeye çalışırlar. Öncelikle onların değiştirilmesi gerekir. Bunun da en sağlıklı yöntemi iki aşırı ucun en olgun unsurlarını bir araya getirmektir. Böylece huzur dolu bir barış sağlanır.
Bunun oluşmasını mı bekliyorsunuz? Sonunda hakemlik mi yapacaksınız?
Evet doktor, haklısınız. Biliyorsunuz bu çatışmaların yararlı bir yönü vardır. Her iki kanat da bazı olumlu yanlara sahipler. Ne yazık ki Dunstone bizim işimizi zorlaştırıyor. Çatışan tarafları daha yakından gözlememiz gerekiyor.
Başkanın bakışları odada dolaşırken yine duygulanmıştı.
Niçin diye sordu Alex.
Daniel önce duraksadı ve sonunda içini çekerek yanıtladı.
Barack Moore'un Dunstone'a tepkisi şiddet içerecekti. Kan dökülecek, kaos yaşanacaktı. Whitehall'un tepkisi de aynı derecede tehlikeli olacak. Arkasına paranın gücünü alıp geçici bir çatışmaya girişmeyi deneyecek. Hitler'i kullandıklarını düşünen Alman sanayicileri gibi bazıları da onu kullanacak. Bu beraberliğin yürümesini yalnızca güç sağlayacak.
McAuliffe arkasına yaslandı. Anlamaya başlıyordu.
Yani Dunstone aradan çıkınca siz yine sağlıklı mücadeleye döneceksiniz öyle mi?
Evet dedi Daniel sakin bir sesle.
O zaman siz de İngilizler de aynı amacın peşindesiniz. Nasıl olup da koşulları öne sürebiliyorsunuz? Çünkü bizim çözümlerimiz farklı. Hem zamanımız var hem de sonunda kontrolü ele geçireceğimizi biliyoruz. İngilizlerin, Fransızların, Almanların ya da Amerikalıların bu şansları yok. Yaşayacakları ekonomik felaketler bize avantaj sağlayacak. Size ancak bu kadarını söyleyebilirim. Dunstone listesi elimizde. İngilizlere bir öneri yapacaksınız.
Malcolm ile Montego'ya gideceğim.
Size eşlik eden ve koruyanlar olacak. Ekibinizin üyeleri şimdilik bizim rehinelerimiz. Eğer verdiğimiz talimatlardan sapma olursa hepsi teker teker öldürülecek.
Ya İngiliz istihbaratı bana inanmazsa o zaman ne yapacağım?
Daniel ayağa kalktı.
Size inanacaklar. Montego'ya yapacağınız yolculuk pek yakında tüm dünyaya yayılacak. Haberin yalnızca bir parçası olacak. Birçok başkentte büyük şoklar yaşanacak. Siz de İngiliz istihbaratına bunların bizim kanıtımız olduğunu söyleyeceksiniz. Dunstone denen buzdağının yalnızca tepesi olacak bunlar. Elbette size inanacaklar McAuliffe. Londra saatiyle yarın tam 12'de.
Söyleyeceklerinizin hepsi bu mu?
Hayır, bir şey daha var. Eylemler gerçekleşince Dunstone paniğe kapılacak ve katillerini ortalığa salacak. Birçok kişinin yanı sıra siz de hedeflerinden biri olacaksınız.
McAuliffe öfkeyle ayağa kalktı.
Uyardığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi benimle gelin lütfen.
Dışarıda duran Malcolm ile Jeanne'in alçak sesle konuşuyorlardı. Daniel'i görünce sustular ve kız yollarını kesti. Martha Bray'den haber geldi. Alex gözlerini genç kızla Daniel arasında dolaştırdı. Martha Bray araştırma ekibinin kamp yeriydi. Tam konuşacakken Daniel atıldı.
Haber her neyse ikimize de söyleyebilirsin.
İki kişi hakkında. Ferguson adında bir gençle Peter Jensen adlı maden uzmanı.
Alex soluk alabildi sonunda.
Ne olmuş? Önce genç adamı anlat. Kampa gelen bir koşucu baba Arthur Kraft'tan bir mektup getirdi. Kraft bazı sözler vererek Ferguson'un araştırma ekibinden ayrılıp Port Antonio'daki vakfa gelmesini istiyor. Bizim gözcüler onları izleyip nehrin birkaç kilometre aşağısında yollarını kesmişler. Weston Fable'ın güneyinde bekletiliyorlar.
Kraft oğlunun yaptıklarını öğrenmiş ve Ferguson'u satın almaya çalışıyor dedi Alex.
Belki de bu hareket Jamaika'nın yararına olur. Üstelik o rehinelerin en değerlisi değil.
Onu adaya ben getirdim. Benim için değer taşıyor diye yanıtladı Alex soğuk bir sesle.
Bakarız diyerek kıza döndü Daniel.
Gözcülere oldukları yerde kalmalarını söyle. Ferguson ile koşucuyu bırakmasınlar. Daha sonra talimat göndeririz.
Jensen denen adama ne olmuş? Bir şeyi yok. Gözcüler onu izliyor.
Kamptan ayrılmış mı?
Bizimkilere göre kaybolma taklidi yapıyor. Sabah erkenden Doktor McAuliffe kamptan ayrıldıktan sonra kendisiyle çalışan hamala azimut denilen ipin ucunu vermiş ve uzaklara göndermiş. İpi çekerek birbirleriyle haberleşiyorlarmış anlaşılan.
Jensen ipin ucunu kesip bir çalıya dolamış ve başka bir ağacın dalına asmış dedi Alex araya girerek.
Nereden biliyorsun?
Daniel hayretler içinde kalmıştı. Araştırma alanlarında oynanan ve hiç de komik olmayan bir oyundur. Genellikle deneyimsiz kişilere yapılan sevimsiz bir şaka diyebiliriz.
Daniel tekrar kıza döndü.
Yani hamal onu bulamamış değil mi? Peki Jensen nerede şimdi?
Malcolm'un izini bulmaya çalışmış ve gözcüler çok yaklaştığını söylüyorlar. Sonra vazgeçmiş ve dönüp batıdaki tepeye tırmanmış. Olduğu yerden kampın bütün giriş çıkış noktalarını gözetleyebiliyor.
Aç susuz çevresinde yabanıl hayvanlarla 3 gün bekleyecek demek. Bazı bilgilere sahip olmadan Warfield'a gitmeye cesaret edemedi.
Daniel Alex'a baktı.
Araştırma ekibinin başkanı olarak öncelikle sizi seçtiğini biliyor muydunuz?
Beni seçtiğini diye başladı Alex söze ve durdu. Devam etmesinin anlamı yoktu.
Söyle bizimkilere yakınında bulunsunlar ama onu yakalamasınlar. Eğer sahile ulaşacak kadar etkili bir telsiz kullanmaya kalkışırsa onu öldürsünler diye emretti meclis başkanı.
Neler diyorsunuz siz diye atıldı Alex öfkeyle. Allah kahretsin böyle bir şey hakkınız yok.
Her türlü hakkımız var doktor. Siz maceracılar kendiliğinizden geldiniz bu adaya ve kendi pisliğinizle kirlettiniz. Bana haklardan söz etmeyin McAuliffe.
Ani öfkesi geçmiş gibi tekrar sesini alçaltıp genç kıza döndü.
Meclisi topla.
30. ayrımın sonu. Sayfa 323.